Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey, günaydın.
Günaydın.
Günaydın Feryal, merhaba.
Evet, yine hareketli, son derece yoğun bir dünyada ve Türkiye'de hareketli bir haftaya birini geride bırakıp ötekine başladık. Neyle başlayalım? Ekonomi Bakanı'nın istifasıyla mı?
Evet, geçen hafta istifa edebilir dedik. Ekonomi Bakanı ki bütçe görüşmelerinin devam eden bir süreçte istifa etti. Yani daha doğrusu istifa müessesesi yok artık. Affedilme müessesesi
evet,
var.
Affını diliyorlar.
Dolayısıyla bugün genel kurulda inmeden komisyondaki görüşmeler biter bitmez Maliye ve Hazine Bakanı görevinden affedildi. Şimdi bana çoklukla da soruyorlar, yani hepimize soruyorlar. Yani artık bundan bir çıkış yolu nasıl olacak diye. İsterseniz biraz öyle başlayalım. Çıkış yolu var mı? Önce bir durumu yeniden tespit edelim. Malum ülke, geçen hafta da söyledik, bir borç yıkımı altında ve borçlar döviz cinsinden. Yani ülkenin bilançosu dolarize olmuş vaziyette. Buna rağmen bundan bir çıkış planlaması da yok. Yani içte ve dışta güven veren bir iktisadi programa da sahip değil ülke. İşte bir döviz kuru politikası bulunmuyor. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde bir döviz kuru gideceği kadar gitsin diye bakılıyor. Dolayısıyla enflasyonla ilgili bir mücadele politikası, enflasyon politikası yok. Ve yüksek hiper enflasyonlara doğru bir yolculuk içindeyiz. İşte buna karşın iktidar diyor ki 3-4 ay sonra, en fazla 6 ay sonra her şey güzel olacak. Ama bunların bu durum devam ettiği müddetçe 2022 ve 2023 yılları çöküş yılları olarak yaşayacağız büyük bir olasılıkla. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına çökmüş bir ekonomi ve çökmüş de bir siyasal rejimle gireceğiz büyük bir olasılıkla. Şimdi son dönemde iktidar lider Erdoğan, reis, cumhurbaşkanı bir pastırma yazı yaşamak istiyor. Ve iktidarının pastırma yazını yaşamak istiyor. Onun için de işte kafasına göre düzenlediği bu arzu, diyor ki düşük faiz, değersiz yerli para, döviz kurunun aşırı değerlenmesi, yüksek devalüasyon, işte bu rekabetçi kur yaratacak, cari fazla verecek, ekonomi büyüme olacak, ekonomi büyüye sonra fiyat istikrarı sağlayacak falan, böyle bir zincir dize içinde. Yani iktisat dışı da söylediğimiz, yani birbiriyle ilişkisi bugüne kadar görünmeyen, bununla ekonominin içinde bulunduğu durumdan çıkacağını öngören bir şey. Bunun da temel mantığı, hani bir mutsuz ilişki var, tutarsız ilişki, faiz ve enflasyon arasında belirlediği işte faiz sebep, enflasyon sonuç. Bununla ekonomi seçimleri kazanmak, yeniden iktidarı sürdürmek, bununla değer ekonomiyi sağlayarak, genişleterek, büyüme sağlayarak iktidarını sürdürmek istiyor. Buna göre de işte şey yapıyor işte, ona göre Merkez Bankası artık böyle bir döviz büfesinden farksız hale geldi. İşlerini yapamıyor kurumlar ve kurumlar iyileşilmiş vaziyette. Ama hayat böyle değil. Yani günümüz ve artık insanlar sadece Türkiye'deki vatandaşlar da Merkez Bankası'na şeye bakmıyor. Gözler Federal Reserve Bank, Amerikan Merkez Bankası'na, Avrupa Merkez Bankası'na. Çünkü günümüz finansal sisteminde merkez bankaları ve ülke ekonomileri, mali piyasalar çok entegre olmuş vaziyette. Burada da büyük güçlerin belirleyiciliği karşımıza çıkıyor. Üstüne üstlük 31 senedir, yani 1989 yılından itibaren sermaye hareketlerini serbest bıraktığınız bir rejimdesiniz. Büyümenizin kaynaklarını da dış piyasalardan temin ediyorsunuz. Bu dış piyasalardan temin ederken de işte entegre olduğunuz bu sistemin hareketlerine ve aktörlerine de bağımlı oluyorsunuz. Dolayısıyla Yani günümüz finansal sistemi de her şey menkul kıymetleştirilmiş. Ülkeler de menkul kıymet haline gelmiş. Yani dış piyasalardaki Londra'da işte ülkelerden sorumlu şey Türkiye aldım, Türkiye sattım, Çin aldım, Çin sattım, Malezya aldım, Malezya sattım diye günlük dilde şey yaparlar. Ülkelerin ekonomik durumları, performansları, özellikle borç ödeme kapasitesi önemli göstergelerdir. İşte buna göre ülkelerin faizleri oluşur, borçlanma faizleri oluşur. Buna işte risk primi denir. Son şeylerden sonra Türkiye'nin düşük değerde bir ülke, yani borç verilmesi mümkün olmayan, verilirse bile yüksek bir risk primiyle fiyatlandırılan bir ülke haline geldi. Bu işte bol bol duyuyorsunuz, CDS primi. Bu bir anlamda borç verenin sigortalama maliyetidir. Yani eskiden senet kırdırılırdı, hatırlarsınız. Senet kırdırırken 100 liralık senedi 90'a kıran, 80'e kıran, 95'e kıran vardı. Bir anlamda bir risk primiydi orada. Bu da borç alanın, borç verenin borç alana karşı sigorta maliyeti diyebiliriz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumda yani bu günümüz kapitalizmde gözler neye çevriliyor? Sadece siz kendi ülkeniz içerisinde olamıyorsunuz sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ülkede. Gözler bu uluslararası kuruluşlara, büyük merkez bankalarına, işte Fed'de yapıyoruz, Fed'de kalkıyoruz. Avrupa Merkez Bankası, Japon Bankası ile İngiltere Merkez Bankası ile onların alacağı kararlara göre uluslararası ekonomik düzenin işleyişini görürsünüz. Bir de siz bu anlamda entegre olmuşsunuz ve sürekli işte geçen hafta açıkladık döviz yükümlülükleri 622 milyar dolar, 450 milyar dolar özel ve kamunun borcu var. İçerideki döviz yükümlülükleriyle birlikte bu çok yüksek rakamlara uğraşıyor ve her yıl içinde 150 ile 200 milyar dolar civarında bir yeni borçlanmayla da bu vaziyeti kurtarmaya çalışıyorsunuz. İşte içeride de belirli bir büyüme ortamı yaratmış oluyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda pusulasız bir gemideydiniz. Direkt kırılmış. Fırtınalı bir deniz. Gemi savruluyor. Üstelik kaptan da karayı gördüğünü iddia ediyor. Şimdi krize de maalesef kaptan şey diyor, yeni ekonomik program. Şimdi burada gerçekten ve de bunu dış güçlere bağlıyor. Dış güçler de işte uğraşıyor Türkiye ile. Halbuki dış güçlerden alınan borçlarla 20 yıl sürdürüldü. Bir de geçen sene, 2 sene içinde 128 milyar dolar dış güçlere alınan paralar yine satıldı bunlar. Kuru baskılamak için yapıldı. Madem kur böyle önemli değildi, niye baskılamak için bu paralar harcandı? Bundan abad olanlar ayrı bir taraf tabii. Şimdi 2002'den beri oluk oluk gelen parayla AKP iktidarı bu şeyleri sürdürdü. Ve bir anlamda otokrasiyle borca borçlu. Buradan çıkış yolu var mı? Şimdi 80'lerde çok ben en azından o zaman tanıştım, ünlü iktisatçı Galbraith. Galbraith'in kitapları 80 başlarında bile kuşku çağını hatırlıyorum. Sanki ilk çevrilen şey kitap oydu. Hatta Gülten Kazdanoğlu'nun ön sözüyle yayınlanmıştı. Ve Galbraith okurduk. Dönemin önemli işte neoliberalizmin babası, inanılmaz tanrısı Milton Friedman var. O da işte bütün dünyada bu içinde bulunduğumuz düzenin yaratıcısı, ki bunun en önemli müridi Alan Greenspan'dı. Alan Greenspan da işte Amerikan Fed'inin 2008'e kadar bu efsanevi Gaddar Merkez Bankası başkanıdır. Bunlar neoliberalizmin katı uygulayıcıları. Şimdi Galbraith'a sorarlar, yani Milton Friedman'ın Şili'ye danışman olmasına ne diyorsunuz diye. Galbraith şöyle yanıt veriyor. Profesör Friedman Şili hükümetinde danışman olması nedeniyle çok eleştirildi. Ancak ben onun Şili'ye danışman olmasını savundum. Şili diktatörlüğünün sona ermesini isteyen birisi olarak Şili diktatörlüğünün Milton Friedman'ın önerilerini harfi harfiyle uygulamasından daha iyi bir çıkış yolu göremiyorum diyor. Şimdi ben de bundan
halbuki tencere kapak.
Gerçekten bu sözleri eğer böyle devam ederse, yani geçen haftalarda da söyledik, iktidar kendi seçmenini de bu uyguladığı politikanın altında eziyor. Ve çözülmeler beraberinde geliyor. Yani Erdoğan böyle devam ederse kendi otokrasisinin de bitmesine yol açacak bir ekonomik felaketi, Sarıkamış felaketine yol açmaya aday bir vaziyette ilerliyor. Dolayısıyla iş geliyor, yani bu programdan dönülebilir mi? Dönülürse başka ne yapılabilir ki? Zaman zaman gündeme gelen kambiyo rejimindeki değişikliklere geliyoruz. Şimdi ülkelerin Türkiye kambiyo tarihi çok önemli bir tarih. Yani biraz uğraştığım için biliyorum. Yani kambiyo tarihi anlaşılmadan siyasi, iktisadi işte bütün tarihimizi açıklamak zordur. İşte 1923, Lozan sonrası 30 dönemi, 30-89 ve 89 sonrası. Ben naçizane yani bunu belirli evrelerinde canlı tanık olarak, yayıncı ve gazeteci olarak bulundum. Henüz 89 sonrası da izahatlı bir şekilde yazılmadı. Biz 89 öncesinde hem kur rejimi hem de sermaye hareketleri rejimi katı bir rejime sahiptik. 80 öncesinde, 80-89 arasında daha esnek bir sisteme geçtik. İşte dış ticaretin liberalizasyonu nedeniyle. Şimdi bu kambiyo tarihi aynı zamanda dediğim gibi böyle bir ülkeleri anlamak için çok önemlidir. Sermaye hareketleri, sermaye birikim modeli anlamında da bir tarih bize sunar. Temerküz tarihinin evreleri olarak bakabiliriz. Şimdi geliyor bu iş, yani kambiyo rejimi Türkiye'nin değişebilir mi? Ve kur rejiminde sabit kura dönülebilir mi? Bu getiriliyor ki bunun ilk uçlarını, yani ben hatırlıyorum 2-3 yıl önce ve zaman zaman programlarda dile getirmiştim. Özellikle bu konuyu gündeme getiren Bahçeli'ydi. Türkiye'nin kambiyo sistemini değiştirmesi gerektiğini öne sürdü. Hem grup toplantılarında. Biz de buna işaret ettik. Bu konular yani çok tartıştığımız konular oldu geçmişte. Ama şimdi demokrasiniz ekside, döviz rezervleriniz ekside, reel faizleriniz ekside. Böyle bir ülkenin çıkış denetimleri de muazzam bir borçla karşı karşıyasınız. Ve bu borçlar sermaye hareketleri hesabını yönetmeyi, o konuda neşter vurmayı gerçekten kısıtlayıcı hale getiriyor. Dolayısıyla hem otokrasinin sürmesini istiyorsun, hem de işte 180 milyar dolar yıllık borç bulursan onu sürdürebiliyorsun. Bu beraberinde sertleşme dozunun arttırılmasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda da akıllara işte Çin sert yani sermaye hareketlerinin kısıtlandığı rejimlere getiriyor. Akıllara getiriyor. Bu konu yani 90'larda da 2000'lerin başlarında da çok konuştuğumuz, işte Tobin vergisiyle birlikte de gündeme gelen bir konuydu sermaye hareketlerinin. Ama mesele şudur, 2002'den bugüne uygulanan sermaye hesabı politikalarında bir düzenleme, yani bir politika yoktu. Deyim yerindeyse serbestte o kadar ileri gitti ki bu alınan borçlar, yani şirketlere de imkan tanındıktan sonra ipini koparan gidip borçlandı. Dolayısıyla esas yapılması gereken sermaye hesabı yönetimi dediğimiz süreçler bu borçlanma süreçleri içerisinde yapılması gereken hareketlerdi. Dolayısıyla atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, borçlar tavana dayandıktan sonra sermaye hesabı kısıtlamalar getirmek ülkeyi, işte Kuzey Kore gibi bir ülke olabilirsiniz. Çünkü Çin'e örnek veriyorlar. Ne hikmetse Çin. Biz Çin'i de çok inceledik geçmişte. Çin trilyonlarca doları olan, fazlası olan, dövizi olan bir ülke. Türkiye eksi döviz rezervlerinde işte bütün bilançosu dolarize olmuş bir ülke. Ve döviz bulmadığı takdirde ithalatını yapmakta, işte swaplarla durumu idare eden bir ülke. Dolayısıyla kambiyo rejimindeki bu değişikliklere gitmek, zaman zaman işte bu konuda şey de veriliyor örnek olarak, diğer ülkeler bizim bildiğimiz dünya pratiklerinde o zaman bir panelini de yapmıştık hatta 1997 yılında Asya krizi patlak verdiğinde. Malezya bu konuda en başarılı örneklerden biri Malezya'dır. Bir yıllığına durdurdu ama Malezya'nın da dövizi vardı. Yani böyle bir fecaat durumda değildi. Mahathir ki çok tecrübeli bir başbakandır ve işte İslamcı ama adam İngiltere'de de görmüş filan. Bu konuda hatta kovdu ülkeden IMF'yi, Dünya Bankası'nı filan. Bir senede sermaye hesapları üzerinde bir düzenleme yaptı. Sonra açtı. Dolayısıyla Türkiye'nin yani Latin Amerika'da, Kolombiya'da, Arjantin'de bir takım şeyler yaşandı. Düzenlemeler ama en başarılı örneği ve yine de serbest bırakmak zorunda idi. Çünkü artık açılmış bir ortam vardı. Diyeceğim buradan çıkış yolu bunun çok zor olduğunu ve mevcut anlayışla bu işin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını altını çizelim. Bir de bunun farkına varan, yani çıkmış bu uygulamanın sonucunda bunların normalde duyarlı, demokrasiye çok duyarlı bir ülkede sosyal patlamalara sebebiyet vereceği aşikar. İnsanlar orta sınıf yoksullaşıyor, yoksul açlığa geliyor. İşte 17 milyon civarında bir yoksulluk sınırında nüfus yaşıyor bu ülkede. Son rakamlara göre de işte bu şeyde ücretlerin payı gittikçe düşüyor Türkiye'de gayri safi milli hasıla içerisinde, ama borçları yükseliyor ücretlilerin. Bu son 3 yıl içindeki rakamları söylüyorum. Dolayısıyla ne yapıyor? İktidar Milli Güvenlik Kurulu'ndan ekonomiyle ilgili bir madde, çok rastladığımız bir yorum değil. Yani diyor ki bunu bir oyun görüyor. Dış güçlerin döviz operasyonunu dış güçlerin bir oyunu olarak diyor, dövizdeki yükselmeyi bir operasyon olarak görüyor. Ve adeta yani ekonomi yayıncılığını ve adeta ekonomiyi eleştirmeyi yasaklar bir pozisyonda bir şey görüyorsunuz, parmak sallama görüyorsunuz. Umarım önümüzdeki günlerde, yani bakın bu arada bir istifa Elvan'ın lütfü değil ama çok önemli bir teknokrattır. Merkez Bankası Para Piyasaları Genel Müdürü istifa etti. Bu sessiz sedasız gitti. Yani bütün bu şeydeki vanalarla, musluklarla oynayan Merkez Bankası'nın en önemli genel müdürlüklerinden bir tanesidir Para Piyasaları. Dolayısıyla yani oradaki bürokrasideki durum iş aracısı bu anlamda baktığımızda. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu gidiş bununla yetineyim isterseniz.
Evet, yani Nurettin Nebati işte şey oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı iken Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi de olan bu yeni Hazine Bakanlığı koltuğuna oturan Nurettin Nebati'nin maaşını da gündeme getirmişler. Cumhuriyet Halk Partili Deniz Yavuz Yılmaz ve aylık gelirinin 65.849 lira olduğunu, ilk çift maaşlı bakan olduğunu söylüyorlar. Bunu dolar, bugünkü dolar kurundan hesaplarsak yaklaşık 5000 dolar oluyor. 4800 küsur dolara da geldiğini hesaplayabiliriz. Böyle bir durum var yani. Peki bir diğer şeylere de bakalım. Yani
Barolar Birliği mi?
TÜİK meselesi var.
Nedir efendim?
TÜİK. TÜİK'e, yani Türkiye İstatistik Kurumu'na alınmaması meselesi var. Kemal Kılıçdaroğlu, evet, ve bendekilerin, çok ilginç bir şey.
Yani bütün kurumlar şaibeli oldu ama TÜİK en şaibeli kurum. Ve yani sonuçta Devlet İstatistik Enstitüsü'dür bizim eski şeyimiz ve Türkiye OECD'ye katıldıktan sonra onun hikayesini büyük ölçü Selim Günver'den dinlemiştim yıllar önce. Böyle eski bir kurum. Bu kurumun ziyaretini, ana muhalefet liderinin ziyaretinin engellenmesi, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ekonomik tedbirleri ilişkin önlem alma biçimi ile ilişkilendirerek bakmak lazım. Hep yani yıllardır söylediğim bir ülkede hukuk güvenliği, hukuk yoksa bilgi ve veri güvenliği de yoktur. Hukukun olmadığı ülkelerin dosyaları uluslararası kuruluşlarda çok zorlu dosyalardır. Bilgi akışı söz konusu değildir. Bu ülke içine de akmamaktadır. O anlamda Kılıçdaroğlu'nun yani geçen hafta da siz sormuştunuz Ömer Bey, sertleşme meselesini konuşmuştun. Sertleşmenin devam edeceğini düşünüyorum demiştim. Nitekim ardından MGK kararlarında ekonomiyle ilgili tedbir geldi. Şimdi bir taraftan da iyi şeyler de oluyor. Yani Türkiye'de Barolar Birliği'nde değişim bence çok önemli. Hepimiz bu değişimi sevinçle karşıladık doğrusu. Demokrasiye uzun elimli bir mücadeleyi gerektiriyor Türkiye'nin bundan sonraki süreci. CHP'nin Mersin mitingi çok hareketsiz bir ana muhalefet. Hep eleştirdik. Bu hareketsiz ve yani adeta iktidarın belirleyiciliğinde giden bir muhalefet çizgisinde son zamanda gördüğümüz değişiklikler önemli. Ardından gördüğümüz arkadaşları uyardı. Böyle ilginç aradan iktidarın adaylarının seçilmediği şeyler olmuş. Genel kurullar, Panko Birlik, yani bu tarım alanında şeker üreticilerinde de Panko Birlik seçimlerinde iktidarın adayı kazanamamış. Böyle sporda halter federasyonunda seçiminde de böyle bir şey olmuş. Bu Türkiye yani bu gelişmelere bu tür tepkiler vermek durumunda önümüzdeki dönemde. Çünkü bakın yani 9-10 Aralık'ta Amerika'da demokrasi zirvesine çağrılmayan bir ülkesiniz. Ne durumda olduğunuz gözüküyor. Bu anlamdaki demokrasi karnenizin tükenmiş olduğunu, bitmiş olduğunu görüşülüyor. Hem Amerika ile ilişkileriniz kötü, hem Rusya ile ilişkileriniz kötü. Ya şey duydum ben, Rusya Karadeniz'de Mısır ordusuyla tatbikat yapmış ve Karadeniz'e giden bizim boğazlardan geçerek Mısır gemileri geçmiş yani. Ondan haberiniz var mı?
Yani hayır, araştırdım.
Hiç arz etmeyen iktidar Mısır gemilerinin Rusya ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını onaylamış.
Engelleyemez ama.
Engelleyemez tabii. Engelleyemez ama buna bir siyasi tavır alabilir. Bir şey söyler yani. Ama evet, son dönemde bir takım ilişkileri de geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani benim süremde bitiyor ama bu konuda özellikle ekonomik kurumlar, TÜİK dahil, Merkez Bankası dahil, büyük bir kırımdan geçiyor doğrusu söylemek gerekirse. Yani mahkemeleriyle, yargı sistemiyle Türkiye çok yıpranmış bir vaziyette. Ama yani çıkış yolu olarak da şu anda bence böyle krala da kimse bir söz söyleyemiyor. Dolayısıyla bir süre böyle devam edeceğimiz anlaşılıyor. Ama bunun sonu da kara gözükmüyor.
Evet, yani Feyzoğlu döneminin bitmesi, Metin Feyzoğlu döneminin kapanması Türkiye Barolar Birliği'nde önemli. Yapılan seçimde 156 oyda kalırken Feyzoğlu, Erinç Sağkan oldu. 182 oy alarak delegelerden yeni başkan seçildi. Bu bir önemli değişiklik. Bir de şey var, önemli görülen, işte Mersin'de yapılan mitinge katılanların sayısı açısından önce şey verilmedi. Orada hükümet istifa diye de şeyler olmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'deki mitingini Mersin Valiliği 21.500 kişi katıldı diye, yaklaşık diye çok net bir rakam vermiş. Erdoğan da bunu bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı diye konuşmuş Cumhurbaşkanı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar, işte bak burası Siirt diyor. daha büyük meydan verirse orayı doldururduk demiş. Sen önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde demişti. Kılıçdaroğlu da cevap vermiş. Aslında çok daha kalabalık oldu. Yani 37 bin kişilik alanı tamamen dolduğuna ilişkin de drone çekimleri de var. Fakat Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bir cevap vermiş. Rakamları TÜİK'ten mi aldın demiş. Esprili.
Güzel.
Allah'ını seversen doğru TÜİK'ten mi aldın demiş.
Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun demokrasi mitingi Maltepe'de izlediğimiz şeyin öncesiydi biliyorsunuz.
Adalet yürüyüş sonrasını mı?
Adalet yürüyüş. Evet, adalet yürüyüş sonrası. Orada rakamlar inanılmazdı. Gerçi onun sonrasını ana muhalefet daha iyi getirebilirdi, getiremedi. Ama bundan sonra daha hareketli bir ittifaklar manzumesi karşımızda olacak. Çünkü çıkış yolu gerçekten ülkenin böyle sadece bir seçimlere dönük bir ittifak anlayışı içerisinde olmaması gerekiyor. Tamir, onarım, bakım, yeniden inşa süreçleri bekliyor Türkiye'yi. Bugün bütçe genel kurulda olacak. Eskisi gibi parlamento parlamento olmaktan, meclis meclis olmaktan çıktığı zayıfladığı için bütçe görüşmeleri ama her anlamda yine de önemlidir. Burada muhalefetin ciddi bir performans sergileyeceğini umuyorum. Tabii önümüzdeki günlerde ısrarla takip etmemiz gereken Türkiye'nin iç siyasal dengeleri, uluslararası ilişkileri açısından HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatılma davası çok önemli. Herhalde önümüzdeki günlerde, haftalarda o konuya değinme fırsatı buluruz. Süremizi doldurduk.
Süreyi doldurduk, evet. Peki, çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.